Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an'daki hakikat mecaz konusunu anlatmıştık. El vucuh ve nazair konusunu da anlatmıştık. En son müphemler konusuna gelmiştik. Müphem kelimesi Arapça olmakla birlikte Türkçe'de de çok kullandığımız bir kelimedir. Kapalı manasında. Kur'an'daki müphemler derken kastedilen şey, yani bazı zamirler, mesela o, onlar gibi, yani ismi zikredilmiyor, bazen zamir zikrediliyor veya işte öyle bir kimse ki gibi, ismi mevsul denilen Arapçada, o gibi şeyler kapalı kalmış oluyor. O, o kim yani? Mesela şöyle yapanlar, yani kim? Mesela diyelim ki Alak suresinde Eraitellezi yenha abden ize salle. Gördün mü o kişiyi ki bir kulu namaz kılarken men eden, namazda namazı engel olmaya çalışanı gördün mü? Kim o? Söylemiyor. Müphem yani. Şimdi bunlara müphemat deniyor. Ve bu kapalı noktaların açığa çıkması neyle mümkündür? Mesela orada namazı engel olan kişi kim? Onu nereden bileceğiz? Sağlam bir rivayet ile ancak bilebiliriz. Yani akılla bazıları tahmin edilebilirse de kesin bir şey söylenemez. Ama eğer sağlam bir nakil varsa o meselede, sağlam bir hadis yani varsa, ona göre o zaman ayet tefsir edilecektir. Yani bu ayette kastedilen onlar, o, işte şunları kastediyor. Dolayısıyla sebeb-i nüzul ile yani. Yani o ayetin kimi kastettiğini sebeb-i nüzulden öğreneceğiz. Böylece o müphemlik, kapalılık kalkacak. O engel olan kişi kimmiş? O öyle yapan kişi kimmiş? Böylece onu oradaki kapalılığı yani bu şekilde kaldırmış olacağız. Tabi bu hususta birçok yanlış rivayetler de olmuştur. Bu da gayet normaldir. Yani sağlamla sağlam olmayanı ayırmak ilim adamlarının vazifesidir. Her alanda yani böyleleri olacaktır yani. Böyle yalancılar ya da yanlış rivayetler her alanda olacaktır, olmuştur. İlim adamının vazifesi de bunları ortaya çıkartmaktır. Şimdi şöyle bir şey akla gelebilir. Yani Kur'an'da bu gibi müphem kelimelerin sebebi nedir yani? Kur'an-ı Kerim madem ki mübindir, açıktır. O halde bu müphem kelimeler neden böyle gelmiştir? Hani daha evvel de bazı meseleler anlatırken temas etmiştik hatırlarsanız. Kur'an'ın mübin oluşunu bahane edip, madem ki Kur'an-ı Kerim mübindir, açıktır, açıklayıcıdır, o halde hadislere ihtiyacımız yoktur gibi, yani Kur'an bize yeter, hadislere ihtiyacımız yok gibi bir takım laflar söyleyenler olmuştur. Kur'an'ın mübin oluşunu bu şekilde saptırmak istemişlerdir. Halbuki Kur'an'ın mübin oluşu tamam. Kur'an davayı mübin olarak ifade eder, yani açıkça ifade eder. Kur'an-ı Kerim iman esaslarını açıkça ifade eder. Kur'an-ı Kerim bazı temelleri açıkça ifade eder. Ama bunların tafsilatı Kur'an'da yoktur. Bu da gayet bilinen açık bir meseledir. Namazı dahi tarifini Kur'an'da bulamadığımıza göre zekatı, orucu, haccı, içkiyi, kumarı, faizi hiçbirinin tafsilatı Kur'an'da mevcut olmadığına göre demek ki yani bunlar Kur'an'ın mübin oluşuna engel değildir. Yani bu noktaların Kur'an'da zikredilmiyor olması, peygambere bırakılmış olması, peygamberden öğrenelim diye Allah'ın bizi peygambere itaati alıştırması ve bize bunu emretmesi yani demek ki Kur'an'ın mübin oluşuna engel değildir. Yani yine Kur'an-ı Kerim mübindir ama o Kur'an'da tafsilat olmayabilir ve o meselelerde peygambere müracaat, hatta daha da tafsilat olan meselelerde veya daha sonraki çıkacak olan meselelerde alimlere müracaat, alimlerin içtihat yapması. Çünkü Kur'an'da olmadığı gibi sünnette de yok bazı şeyler. Olmayacaktır. Çünkü yeni meseleler çıkacaktır. Ama o Kur'an ve sünnetin ana esasları sayesinde elde edilmiş olan kurallar sayesinde yeni meseleler hükme bağlanabilecektir yani. İşte Kur'an'ın mübin oluşu hadislere ihtiyacımız yok dememizi gerektirmez ve bu caiz olamaz. Kur'an mübindir ama hadislere de ihtiyacımız da vardır. Kur'an zaten bize diyor ki peygambere itaat edin. Böylece ne yapmış oluyor Kur'an-ı Kerim? Nereye başvuracağımızı öğretiyor, açıklamış oluyor. Gene mübin yani. Gene mübin. Yani mesela kapalı bir şey bırakmamış. Yani mesela diyelim şu meselede ne yapacağız? Diyor ki peygambere müracaat edeceksin. Mesele yok. Yine açıklamış oldu yani. Gene mübin oldu yani. Yani illa da Kur'an'da olması gerekmez. Mesela diyelim ki anayasa gibi yani. Anayasa ana esasları ele alır. Tafsilat kanunlarda olur, içtihatlarda olur. Eğer anayasa onların hepsini içine alacak şekildeyse, mesela şöyle bir durum olduğunda, mesela mecliste kanun çıkarılır, işte o kanun filan yerlerden geçer gibi, eğer sonuçta kurala bağlamışsa bir açık kapı yoktur ve açıktır. Yani her şey açıktır, kapalı bir şey yoktur. Kimse diyemez yani anayasa mesela kapalıdır. Anayasa diyor ki mesela şu meselede filana müracaat edeceksin. Dolayısıyla onu halletmiş oluyor. Ama bu mübinlik her şey Kur'an'da var demek değil. Kur'an nereye başvuracağımızı gösteriyor. Yani hangi meselede peygamber, hangi meselede alimlere başvurulacağını gösteriyor. Dolayısıyla mübin oluyor yine sonuçta. Yine açıklamış oluyor. Yani yine bir şey kapalı bir şey bırakmıyor. Yani sonuçta onları gösteriyor bize. Mesela diyelim ki şöyle bir şey olsaydı. Cumhurbaşkanı mesela öldüğü zaman ne yapılacak? Görevdeyken ölürse ne yapılır? Şimdi eğer kanunlarda veya anayasada veya neyse bu işte meclisin iç tüzüğünde her neyse bunun yeri neresiyse artık bilemiyorum. Yani reis-i cumhur öldüğü zaman ne yapılacağı eğer hani belirlenmemişse dersin ki burada bir kapalılık var, bir açık var yani. Ama belirlenmişse mesela meclis acilen toplanır mesela bir hafta içerisinde. O arada işte mesela meclis başkanı onun yerine vekalet eder. Bir hafta içinde veya bir ay içerisinde neyse meclis toplanır ve işte tekrardan seçim yapar. Yeni bir şeyi seçer. Yani böyle bir kurala bağlanmışsa açıklık yoktur yani. Yani bir açık kapı yoktur. Her şey gayet muntazamdır ve yine sonuçta tamamdır. Yani bunu eksik denmez. Çünkü yerini gösteriyor. Ne yapılacağını gösteriyor. Şimdi aynen öyle. Allah-u Teala peygambere itaati emrediyor. Dolayısıyla Kur'an'da olmayan meselede peygambere itaat edeceksiniz buyuruyor. O halde bir açıklık, açıklığa engel bir durum yok, bir açık kapı yok. O halde yine Kur'an mübin olmuş oluyor. Bazı kelimelerin Kur'an'da bu demin söylemiş olduğumuz, şu anda ele aldığımız konu gibi müphem olan bazı kelimelerin varlığı neyi gösteriyor? Demek ki mübin oluşuna engel değil bunlar. Yani mübindir diye her şey böyle bakkalın, kasabın anlayacağı kadar basit demek değilmiş demek ki yani. Yani mübin ise bunun manası ne yani? Tamam, mübinden bundan kasıt ne yani? İşte mesela bakın, bazı kelimeler müphemdir. Gördün mü o namaz kılana engel olanı? Kim o? Yani namazı, zekat, orucu, hacı tafsilatını anlatmaması o hususların peygambere bırakıldığını, ondan öğrenmemiz gerektiğini gösteriyor. Aynı şekilde bu tür müphem kelimelerin varlığı da onlar, o, şöyle yapanlar gibi kelimelerde bazı kelimelerin müphem olduğunu gösteriyor. Ama demek ki bu müphem kelimelerin varlığı Kur'an'ın müphem olması demek değildir. O kelime müphemdir ve araştırmalar sonucunda bulunabilir. Demek ki bu müphem kelimelerin varlığının bir takım hikmetleri var. Neden Allah bazı kelimeleri müphem olarak zikrediyor? Bunlardan birisi, başka bir yerde Allah Azze ve Celle o müphem kelimeyi açıklıyor ve bizi böylece araştırmaya sevk ediyor. Biz böylece her bir müphem kelimeyi, cevabını, onunla neyi kastedildiğini, kimlerin kastedildiğini bulabilmek için bütün Kur'an'ı taramak zorunda kalıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz. Böylece alimler sevap kazanıyor, zekaları açılıyor, ilmi araştırma yöntemleri geliştiriyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki mesela Fatiha'da Sıratallezine en'amte aleyhim, öyle kimseler ki nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ilet ya Rabbi. İhdinas sıratal mustakim, bizi sırat-ı müstakime ilet. Bu sırat-ı müstakim kimlerin sıratıdır? Kimlerin yoluna sırat-ı müstakim deniyor? Sıratallezine en'amte aleyhim, nimet verdiklerinin yoluna. Kimdir bu nimet verdikleri? Müphemdir. Kimdir nimet verdikleri? Müphemdir. Allah-u Teala onu mesela Nisa suresinde açıklıyor. Minen nebiyyin ve sıddıkin ve şühedey ve salihin diyor. Bunlarmış. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın nimetlendirdikleri ile beraberdirler. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden, salihlerden. Ha, kimlermiş Allah'ın nimet verdikleri? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. İşte böylece o en'amte aleyhim, yani kimlermiş Allah'ın nimet verdikleri, kimlermiş anlıyoruz. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. İşte o ayette, Fatiha'da geçen o müphemlik başka bir yerden bir açıklamayla halledilmiş oluyor. Böylece Kur'an-ı Kerim kafaları çalıştırıyor. Yani her şeyi çok böyle açık seçik konuşmak çok da edebi değildir. Biraz da kafaların çalışmasını sağlamak, biraz da zorlamak. Yani çok seviyesiz konuşmak, böyle eve gittim gibi çok basit kelimeler. Tabii ki bunda bir edebiyat söz konusu değildir, bir fesahat, bir belagat yoktur böyle bir konuşma tarzında. Bunu bakkal da konuşur, kasap da konuşur yani. Allah'ın kelamı elbette ki daha edebi olmalı. Ve işte Allah Azze ve Celle oradaki o müphemliği başka bir yerde ortaya koyuyor. Böylece kafalar çalışıyor, araştırma yöntemleri geliştiriliyor. Ve bunu tarih boyunca alimlerimiz yapmışlardır. Böylece ilmi araştırma yöntemleri geliştirilmiştir. Nasıl ki savaşların varlığı, cihadın varlığı, ama hayırlı savaş ama hayırsız savaş. Bu savaşlar teknolojinin gelişmesine çok büyük katkıda bulunmuştur. Savaş olacak diye insanlar mecburen matematik, fizik, kimya ilimleri üzerinde çalışmışlardır. Atom bombasını mesela nasıl buldular? Böyle buldular yani. Yani demek ki savaşlar birçok silahın bulunmasını gerekli kıldı. O silahları bulabilmek için de birçok ilim dallarını geliştirmek gerekli oldu. Fizikte, matematikte, kimyada gelişmeden tank yapmak mümkün mü? Uçak yapmak mümkün mü? Yani astronomi bilmeden uçak yapılmaz. Fizik bilmeden, matematik bilmeden, kimya bilmeden uçak yapılmaz. Dolayısıyla bu savaşlar silahlara ihtiyaç olmasına sebep oluyor. Silahlara olan ihtiyaç da bilimin gelişmesini sağlıyor. Aynen öyle Kur'an'daki bu müphemler, bu müphem kelimeler, müphem noktalar araştırmaya mecbur ediyor. Tıpkı savaşın silah bulmaya mecbur ettiği gibi, matematiğe, fiziğe mecbur ettiği gibi, Kur'an'ı bu müphemleri buna mecbur ediyor. İlmi yöntemler geliştiriyor, alimler araştırıyor, kafa yoruyor. Böylece ilim dalları ortaya çıkıyor. Bir şey nasıl bulunur? Yani mesela diyelim ki birisi öldürülmüş. Bu olayın varlığı insanları araştırma yöntemlerini geliştirmeye zorlamıştır. Yani mesela el izi, parmak izi bulmak gibi bir sürü yöntemler geliştirilmiştir. İşte bunlar nasıl ki yani bazı olaylar bazı ilimlerin gelişmesini sağlıyor. Aynı şekilde Kur'an'ı bu müphemleri alimleri araştırmaya sevk ediyor ve de araştırma yöntemleri, ilimleri gelişiyor. Zeka gelişiyor. Ve İslam alimlerinin bu araştırmacı yöntemleri Kur'an sayesinde öğrenmeleri sonucunda, Kur'an onları buna zorladı. Onlar araştırmayı öğrendi. İlmin temeli atıldı bu şekilde. Bütün ilimlerin temeli böyle atıldı. Kur'an'ın araştırmayı öğretmesiyle. Araştırmayı öğrenen adam bir defa öğrenmiş artık. Ondan sonra matematiği de araştırıyor, kimyayı da araştırıyor. Adam bir defa araştırmayı öğrenmiş, yöntemi öğrenmiş yani. Kur'an bu manada bütün modern bilimlerin temelini atmıştır diyebiliriz. Araştırmayı öğrettiği için. Kur'an böyle araştırmaya mecbur etmeseydi, bütün kelimeler açık seçik olsaydı, her şey ismiyle bilmem nesiyle, mesela Tevrat'ı açın bakın, mesela İncil'e bakın, her taraf isim doludur. Hiç yani bir müphem bir şey yok ki araştırma yöntemleri geliştiresin. İhtiyaç yok yani. O zaman beyin tembelleşir. İşte Allah Azze ve Celle'nin kitabını böyle göndermiş olmasının çok hikmetlerinden bir tanesi budur. Mesela yine ismini vermeyerek onu o sıfatını ve yani o sıfatını öne çıkartmak istiyor. Mesela Allah Azze ve Celle uskun ente ve zevcukel cennet. Adem Aleyhisselam'a sen ve eşin Havva, ama ismini söylemiyor. Sen ve eşin cennete yerleşin. Cennette oturun. Buyuruyor. Şimdi sen ve eşin diyor. Eşi kim? Söylemiyor. Ama orada onun birinci sıfatı bir kere Adem'in eşi olması olduğunu anlıyoruz. Allah aslında onun Adem'in eşi olduğunu öne çıkartmak istiyor. O sıfatını öne çıkartmak istiyor yani. O yüzden sen ve eşin, sen ve Havva diyebilirdi. Demiyor. ve başka bilgilerle birleştirerek onun Havva olduğunu anlamamızı da sağlıyor. Kafa yoruyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz. Hadislerden öğreniyoruz, bu Havva'ymış yani. Böylece bu da yine araştırmaya sevk ettiği gibi bir de Havva'nın Adem'in eşi olduğunu öne çıkartmak istiyor Allah. Yani bunlar aslında hitap şekilleri aynı zamanda. Bize yani farklı hitap şekillerini öğretmiş oluyor. Yüksek bir edebiyat insanoğluna, yani edebiyat ilminin de aslında çeşitli şekillerini sunuyor yani. Yani böyle de konuşulur, şöyle de konuşulur, böyle de konuşulur. Hep böyle isim isim söylenmez yani her zaman. Yani değişik üsluplar kullanmaya alışın. Farklı yöntemler geliştirin. Bize bazı örnekler vererek bunu da sağlıyor. Mesela Bakara suresinde ve minen nâsi men yu'cibuke fil hayâti dünyâ ve minen nâsi men yu'cibuke kavluhum fil hayâti dünyâ ve yüşhidullah alâ mâ fî kalbihi ve huve aladul hisâm buyuruyor. O yani kimse insanlardan öylesi var ki dünya hayatına ait olan sözü hoşuna gider. Yani dünya ile ilgili güzel konuşur ama aslında o en tehlikeli düşmandır. Şimdi mesela burada insanlardan öylesi var ki men minennes minennes men insanlardan öyle bir kimse, öyle kimseler var ki burada ismini söylemiyor. Kimdir bu? Rivayetlerde öğreniyoruz ki Ahnes bin Şureyk. Ama Allah ismini söylemiyor. Burada bunun ismini söylemek istememesinin bir sebebi bu kişi daha sonra Müslüman olacaktır. Allah onun adını böyle kafir olarak Kur'an'da zikretmek istemiyor. Bazen de bundan da olur. Yani bazen genel olmasını sağlar. Öyle kimse ki yani bütün insanlar içine alsın, yani öyle olan herkes içine alsın. Ahmet Mehmet demiyor. Bazen yani bir kişi ileride Müslüman olacaksa Allah onu bildiği için ama onun yaptığı o kötü ameli de kınamak için adını vermez ama o ameli kınar. Onu kendini kınamıyor. Çünkü bu ileride Müslüman olabilecek birisi. Allah biliyor yani olacak mı olmayacak mı. Olacaksa onu kınamıyor, ismini vermiyor. Bir de tabi böyle genelleşmiş oluyor yani. Bunun gibi herkes o kapsama girmiş olsun diye. Bazen de mesela ismini söylemenin bir faydası yoktur. Allah-u Teala yani isminin bir faydası olmadığı için söylemiyor. Nasıl ki Ashab-ı Kehf'in sayısını söylemiyor. Çünkü faydası yok. Ne yapacaksınız Ashab-ı Kehf'in sayısını? Onun gibi bunların da bazen isimlerini söylemez. Ya mesela evkellezi merra ala kariyetin ve hiye khaviyatun ala uruşiha. Öyle bir kişi gibi ki bir kariyeye, bir köye uğradı. Yıkılmış, tavanı çökmüş bir köye uğradı. Kimdir bu insan ve kimdir bu, hangi köydür bu köy? Kur'an-ı Kerim onu temas etmiyor. Yani hangi köyse köy, hangi köy olursa olsun yani ne fark eder? O yüzden Kur'an-ı Kerim adını söylemiyor. Köy, şehir veya bir bina bunun adını söylemiyor. Biz rivayetlerden öğreniyoruz ki Beytül Makdis'miş bu. Yani bunun söylenmesinin bir faydası yoktur. Herhangi bir yer yani ne olacak? Genelleştirmek için. Bazen yani ismini zikretmiyor ki onun asıl önemli olan vasfıdır. O vasfını ortaya çıkartmak için, onu yüceltmek için. Mesela وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Öyle bir kimse ki اَلَّذِي, öyle bir kimse ki o جَاءَ بِالصِّدْقِ, doğruluğu getiren وَصَدَّقَ بِهِ, ve onu tasdik eden. Şimdi doğruyu getiren peygamberimizdir. Onu tasdik eden de, sıddık olan da kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Şimdi burada onun o tasdik edici sıfatını öne çıkartmak istiyor Allah Azze ve Celle. Peygamberimizin sıdkı getirdiğini, doğruluğu getirdiğini, yani peygamber demiyor, ismini söylemiyor. O doğruyu getiren ve doğruyu tasdik eden peygamber ve Ebu Bekir Sıddık, bunların o sıfatların, doğruluk sıfatlarını bize öne çıkartmak istediği için ismini söylemiyor. Ama biz orada kimi kastettiğini rivayetlerden öğreniyoruz. Rivayet bize öğretiyor onu, kim olduğunu. Bazen de tam tersi, onu tahkir etmek için ismi söylenmiyor. Mesela inne şaniyeke huvel ebter, o sonu kesik olan sana buğz eden kimsedir. Sana buğz edenler, asıl onların sonu kesik olacaktır. Onların gerisi gelmeyecek. Dünya onlardan nefret edecek. Şimdi burada onun ismini zikretmemek için Allah'ın kitabında onun adı geçmesin diye Allah Azze ve Celle onun adını söylemiyor ve o ebter olandır diyor. Biz rivayetlerden öğreniyoruz ki bu As bin Vail'dir. Evet.
Hocam, bu mühendlerde yorum farkı oluşabiliyor mu?
Rivayet farkı varsa o kişi kimdir? Mesela diyelim ki bir rivayet gelir, buradaki ebter olacak olan, soyu kesilecek, nefret edilecek, ileride seveni kalmayacak olan kişi kimdir? Bir rivayet mesela diyecek ki Ebu Cehil. Bir rivayet diyecek ki As bin Vail. İşte o zaman ihtilaf olacak yani. Ve bu ihtilaf var tefsirlerde. Yani bazen 2-3 rivayet oluyor. Bir rivayete göre şu olabilir, bir rivayete göre bu kişi olabilir. 2-3 rivayet olduğu olur ve o durumda da işte alimler konunun uzmanı oldukları için bakar, o rivayetler hangisi daha sağlamsa, çeşitli şekillerde inceleme yöntemleri var tabii ki. O inceleme yöntemleriyle inceler, der ki şu rivayet de var, bu rivayet de var ama bence doğru olan şudur der. Kendi yani görüşünü söyler, kavlur racih, neyse kendi katında onu ifade eder. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle isimleri belirtmemesi, Tevrat'taki, İncil'deki gibi bu şekilde belirtmemesi aslında bir tarih kitabı olmadığından ve bir mesaj kitabı olduğundan dolayıdır. İsim verecek olsa sürekli, Tevrat'ta mesela isim dolu. Bir sürü isim, besbelli ki bir insan tarafından yazılmış, isimlere boğulmuş yani. Hatta isminin de ötesinde. Size Tevrat'ta öyle yerler gösteririm ki kahkaha atarsınız. Güle güle güle güle kahkaha atarsınız. Önce kahkaha atarsınız, sonra da öfkelenmeye başlarsınız. Sonra çıldırmaya başlarsınız. Neden biliyor musunuz? İnanın ki tam 10 sayfa, belki bazen 15 sayfa, bazen 5-6 sayfa elbiseyi tarif ediyor. Elbisenin düğmesini, düğmenin iliğini, o elbisenin nasıl dürüleceğini, hangi sandığa konulacağını, sandığın ağacının neden olacağını, sandığın kaç kulpunun olacağını anlatsam ya, onu okusam size, önce gülersiniz, sonra okumaktan sıkılırsınız, sonra çıldırmaya başlarsınız. Bitmiyor, uzun uzun sayfalarca. Şimdi yani Allah'ın kelamı olabilir mi yani? Kur'an-ı Kerim onları boş ver, isimleri bile söylemez. Öyle şahsileştirmez yani. Daha çok mesaj kitabı olduğu için öyle bir kimse ki şöyle diyenler tarzında, onlar gibi ifadelerle asıl mesajını vermek istemektedir. Bu müphemlerde isterse farklı rivayetler olsun, Ahmet mi kastediliyor, Mehmet mi, Ebu Cehil mi, işte falan mı, Velid bin Mughire mi, isterse diyelim ki o hususta farklı rivayetler olsun ve de tam sonuca varamayalım, ne olacak ki? Yani tam sonuca varamasak bile bu Velid bin Mughire midir, Ebu Cehil midir mesela, ne fark eder ki? O yüzden yani bunların müphem olarak bırakılmış olması bir eksiklik değildir. Tam tersine bir edebi bir üsluptur ve araştırmaya sevk etmektedir. Mesela bazıları tamamen bilinmektedir. Mesela diyelim ki ve ce'alne ibne Meryem ve ummehu ayye. Biz Meryem oğlunu ve anasını bir delil kıldık. Meryem oğlunu ve anasını. Meryem oğlu ve anası. Anası Meryem'dir, oğlu da İsa'dır. Burada açıkça biliniyor yani. Mesela Allah-u Teala takva üzere kurulmuş mescitten bahsediyor. Temel takva üzere kurulan mescit. Orada namaza dur. Mesela Kuba Mescidi olduğu söylenmiştir. Çünkü bu Efendimizin mescidi, Mescid-i Nebi'den daha evvel tesis edilmiştir. Takva üzere kurulmuştur. Dolayısıyla iki rivayet varsa da mesela bazı insanlar şüpheye düşmüşler. Peygamberimize sormuşlar. Allah Resulü bunun Mescid-i Nebi olduğunu bir rivayette ifade etmiş, bir rivayette Kuba Mescidi olduğunu ifade etmiştir. Yani temel takva üzere kurulan mescit hangisi? Mescid-i Nebi mi? Yoksa Kuba Mescidi mi? İkisi de aynı sene kuruldu. İkisi de Peygamberimiz döneminde, Peygamberimiz tarafından inşa ettirildi. Dolayısıyla acaba hangisidir? Yani rivayetlere bakmak zorundayız. Ve burada Allah Azze ve Celle ismini söylememekle aslında önemli olanın takva üzere kurulmuş olması olduğunu anlatmak istiyor. Takva üzere kurulmuştur bu mescitler. Mesela ve izkale rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ardı halife. Burada halife kimdir? Yani Allah melekleri demişti ki ben yeryüzünde bir halife var edeceğim. Bu halifeden maksat kimdir? Rivayetlerden biliyoruz ki Hazreti Adem'dir. Ama burada niye Adem demiyor da Allah-u Teala halife olarak isimlendiriyor? Onun en önemli sıfatını söylemek istiyor. Yani insanoğlu halife olarak yaratıldı. Bu noktaya dikkatimizi çekmek istiyor. Onun o sıfatını söylemek istiyor. Mesela diyelim ki biz birinden bahsediyoruz. Mesela tıpla ilgili bir konuda konuşmuş birisi. Tıpla ilgili bir meselede. Şimdi tıpla ilgili bir meselede konuşmuş olan kişinin biz doktorluğunu ön plana çıkartmak isteriz. Doktorsa yani. Mesela bir doktor dedi ki deriz. Ahmet dedi ki demeyiz yani. Onun doktorluğu önemlidir. Ahmet olması, Mehmet olması önemli değildir. Onu söyleyenin yani uzman mıdır, değil midir? Yani o önemlidir. Onun için Allah Azze ve Celle onu bize göstermek ister. Asıl önemli olan nokta odur çünkü. O halde bu gayet güzel bir üsluptur yani. Mesela se'ele se'ilun bi azabin vakia. Bir se'il, bir soru soran sordu. İsteyen birisi istedi. Neyi istedi? Bir azabı vakia'ya, inecek bir azabı istedi. Tepesine düşecek bir azabı istedi. Biri söylemiyor yani kimdir bu? Birisi istedi. Azap isteyen birisi azap istedi. Rivayetlerden biliyoruz ki bu Nadr bin Haris'miş. Ama ne önemi var ki isminin? Bunu istediği şey önemli. Yani nasıl bir durumdadırlar? Azabı isteyecek kadar cahil duruma gelmişlerdir. Abese ve tevella en ca'ahu'l a'ma. Kimdir bu a'ma mesela? Peygamberimizin yani canını sıkan, yani şimdi sırası mıydı? Daha sonra gelsen olmaz mıydı? Gibi yüzünü ekşittiği o a'ma kimdir? Kur'an-ı Kerim adını söylemiyor. Bu tür olaylara karşı dikkatli olun demek istiyor. Yani bir a'manın kalbini kırmayın, bir fakirin kalbini kırmayın. Yani o çünkü yanlış anlar. Ben garibanım diye bana böyle yüzünü ekşitti der. Hatta diyebiliriz ki bir insanın karısı garibansa ailesi mesela çok fakir, ne bileyim ben böyle mesela diyelim ailesi yok, anası babası yok, mesela böyle yetim filan, hani böyle bir şeyse ona karşı daha dikkatli olun manasına da gelir ayet. Yani ha ama, ha fakir, ha böyle yetim, ha gariban. Yani bunların kalbini kırmayın. Bunlar hemen yanlış anlarlar. Ha bana, ben garibanım diye benim kalbim, yani beni adam yerine saymıyor. Halbuki belki de ondan değil. Belki de yani hak etti. O yüzden o tavır kendisine konuldu. Fakir olduğu için değil belki de. Ama o öyle zanneder. O yüzden onlara karşı biraz daha affedici olmak gerektiğini ifade ediyor. Yani ayet genel olsun diye adını vermiyor. Eğer Abdullah İbni Ümmü Mektum dese, yani olay şahsileşecek. Daha genelleşsin diye bu şekilde isim söylenmemiştir. Bunun gibi daha birçok misaller verilebilir. Mesela diyelim ki Nisa suresinde وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Size ne oluyor ki mustad'afin, ezilmişler, zayıf bırakılmışlar, kadınlar, çocuklar için savaşmıyorsunuz. Şimdi bu kimlerdir bu ayette geçen mustad'afin? Yani kadınlar, erkekler, çocuklar filan, bunlar kimlerdir? Mesela İbn Abbas, annesi Ümmül Fadıl, Ayş bin Ebir Rabia, Seleme bin Hişam gibi bazı kimselerin olduğu mesela rivayet edilmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim orada genel bir ifade kullanıyor. Biz rivayetlerden öğreniyoruz. Bunlar olabilir. Mesela Kafirun suresinde kul ya eyyuhel kafirun, ey kafirler de onlara, yani la a'budu ma ta'budun de onlara, tapmam taptıklarınıza. Kimmiş bunlar? Velid bin Mughire, As bin Vail gibiler. Yani ey kafirler de, bu yani müphem bir ifade. Kimi kastediyor? Kimlere diyor yani ey kafirler? Ama önemli değil yani. Demek ki bütün kafirlere de böyle söylenebilir. Ama tabii ki bu üslubu düzgün kullanmak şartıyla. Mesela tutup da kafirlere ey kafirler desen kavga çıkar. Ama mesela şöyle söylenebilir. Onlara karşı direkt olarak değil de mesela genel bir konuşma. Diyelim ki mesela bir derste, bir konferansta mesela konuşmacı diyor ki ey kafirler, şunu bilesiniz ki sizin inançlarınızı asla kabul etmeyeceğiz. Bilesiniz ki sizin medeniyetinizi reddediyoruz. Mesela hiçbir zamanda tanımadık ve tanımayacağız. Şimdi mesela bu gibi bir konumda ey kafirler, ya da mesela ey Batı medeniyetinin temsilcileri, bilesiniz ki sizi tanımadık ve tanımayacağız. Mesela ey İsrail, bilesin ki seni tanımadık ve tanımayacağız. Şimdi bunlar belli üsluplardır aslında. Ama mesela bir adama karşındaki bir kafire ey kafir desen adamla daha konuşamazsın, bu tebliğ üslubu, buna aykırıdır. Değil mi yani? Bir Müslüman bir kafirle de konuşabilir, insanca, medenice onu konuşabilir. Ey kafir diye konuşursan zaten konuşamazsın. Konuşma orada biter, kavgaya dönüşür. Ama genel bir konuşmada, bir konferansta mesela, o medeniyetin temsilcilerine hitaben ey kafirler ve ey küfür medeniyetinin temsilcileri, bilesiniz ki sizi tanımadık ve tanımayacağız. Yani demek ki böyle müphem bırakarak bir o üslubu kullanmak. Mesela Elmalı bunu bence yanlış anlıyor. Bu surenin tefsirinde bu diyor mesela tebliğ üslubuna aykırıdır. O yüzden yani o zamanki belli başlı insanlar için bu üslup kullanılmıştır. Şimdi burada da aslında onu söylüyor. Yani o zamanki belli başlı kimseleri kastetmiştir. Yoksa normalde böyle kafirlere ey kafirler denilmez. Bu tebliğ üslubuna aykırıdır. Ben diyorum ki bu tebliğ üslubuna aykırı değildir. Daha doğrusu bu yani bir insanı kazanmak istiyorsan tabii ki böyle konuşulmaz. Ama genel olarak kafirlere bir mesaj, bir ultimatum ya da vermek istiyorsan böyle konuşulur. Dolayısıyla ben diyorum ki yani bu ifade yalnızca o günkü Velid bin Mughire falan filan içindir diyemeyiz. Esasında bütün bu misallerin hepsi için bu geçerlidir. Allah-u Teala bunda isim belirtmeden söylüyorsa bunu bütün zamanlara ve bütün mekanlara, bütün insanlara hitap etsin diye, o gibi öyle olan bütün insanları içine alsın diye öyle bir üslup kullanıyor. Yani de ki ey kafirler tapmam taptıklarınıza, yani bu sadece o günküler içindir, o günkülere söylenir, daha sonraki kafirlere böyle söyleyemeyiz tarzında yapılan tefsir doğru olmaz. Bu üslup bütün zamanlarda doğrudur, bütün mekanlarda doğrudur ama yerine göre. Yani genel mesela bir konuşmada ey kafirler sizin ılımlı İslam projenizi kabul etmedik, etmeyeceğiz denilebilir. Ama bir insana konuşurken ey kafir, yani böyle tabii ki böyle konuşulmaz yani. Zaten Kur'an'ın da burada müphem bir ifadeyle isim belirtmeden kullanmış olması, böyle hitap etmiş olması bence bu maksada dönüktür. Ve bu gibi yerlerin hepsini böyle anlamak icap eder. Yani bütün zamanlara, bütün mekanlara, bütün öyle olan bütün durumlara, öyle olan bütün durumlara uygun olsun diye. Böylece Kur'an çağlar üstü bir üslup, bütün zamanlara, bütün mekanlara hitap etmiş oluyor. Sen Kur'an okuduğun zaman sanki sana gelmiş gibi, sanki ona gelmiş gibi, sanki bugünkü bir kafiri hatırlatıyor sana, bugünkü bir münafığı hatırlıyorsun. Sanki bugün gelmiş, sanki onun hakkında gelmiş gibi. İşte bu müphemlik sayesinde oluyor. Kur'an'ın müphemi, harika bir müphem yani. Yani güzellik kattığı gibi evrenselleştiriyor yani mesajı. Bunlardan dolayı bu müphemler vardır Kur'an'da.